Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Arkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, bir fıkıh saati programıyla daha huzurlarınızdayız. Her birinizi kemal, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Değerli dinleyicilerimiz, kıymetli konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Ben program sunucunuz Talha Polat. Değerli hocam, hoş geldiniz, sefalar
getirdiniz. Hoş bulduk, sağ ol, Allah razı olsun.
Nasılsınız efendim, görüşmeyelim.
Çok şükür, hamdolsun, iyi, sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah, bizler de iyiyiz hocam.
Allah iyilik versin.
Allah razı olsun hocam. Amin. Hocam, dinleyicilerimizden gelen birçok soru var. Müsaadenizle ilk sorumla başlamak
Tabii,
istiyorum.
Tabii, buyur.
Şarta bağlı boşamanın hükmü nedir diye bir soru gelmiş hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Şimdi boşamanın çeşitli yönlerden çeşitleri var. Farklı çeşitleri var.
Evet.
Mesela bir bakımdan raci boşama, bain boşama diye bir şey var. Evet. Tasnifi var. Bir taraftan sünni boşama, bid'i boşama diye bir tasnifi var. Diğer taraftan bir mutlak ve muallak diye tasnifi var. Bunların hepsi ayrı ayrı.
Evet.
Bunların hepsine girecek değilim ben ama soruya cevap. Mutlak demek kayıtsız şartsız. Yani bir adamın karısına doğrudan talak vermesi. Herhangi bir kayda, herhangi bir şarta bağlamadan. Yani diyor ki sen boşsun diyor karısına. Yani bu mutlaktır bak, herhangi bir şeye bağlamadı. Bir de muallak, yani bir şarta bağlı olan var. Ki mesela sen şu işi yaparsan boşsun. Burada ne oldu? Şu işi yaparsan.
Bir şart koştu orada.
Evet. Bir de bu şekilde var. Yalnız şu işi yaparsam veya bu işi ben yaparsam gibi boşama şekillerinin bazıları yemin kabul ediliyor. Bazıları boşama. Mesela bir kimse diyelim ki kötü bir alışkanlığı var.
Evet.
O kötü alışkanlığından vazgeçmek istiyor ama nefsi buna izin vermiyor. Böyle bir kesin bir söz vereyim ki nefsimi mağlup edeyim diyor. Ve bir daha şu işi yaparsam karım şöyle olsun diyor. Burada amaç ne şimdi? Bir daha şu işi yaparsam. Yani o işi yapmama. Diyelim ki içki kullanıyor. İçki kullanmayı bırakmak istiyor. Bir daha içki kullanırsam karım şöyle olsun diyor. Şimdi burada ne oldu şimdi? Karısının boş olmasını içki kullanmaya bağladı. Burada adamın niyetine bakıyoruz. Sen bu sözü söylerken maksadın içki kullanmayı terk etmek miydi, karını boşamak mıydı? Derse ki benim maksadım içki kullanmayı terk etmekti. O zaman bu yemin kabul ediliyor. Yemin. Yani bu şekilde fetvalar var. Zamanımızda bu şekilde, buna göre fetva veriliyor. Yani mutlak değil bu. Ama adam derse ki ben işte eşimi boşamak istedim de ondan bunu dedim derse ve bu işi yaparsa boş olur. Yani şimdi o zaman şarta bağlı boşamayı iki türlü ele almak lazım. Bir kimse bu karısını boşamak istiyor, bu şarta bağlıyor. Filan adam gelirse diyor. Falanla konuşursan diyor. Ve adam karısını boşamak istiyor. O adam geldi, karısı boş oldu. Gelmedi, boş olmadı. Bir de kendisinin veya karısının herhangi bir işi yapmasını veya yapmasını önlemek veya yapmasını gerekli kılmak amacıyla. İşte içki kullanmamak için bu lafı ediyor ama maksadı kendi içki kullanmama konusundaki şeyini, kararlılığını güçlendirmek. Ama nefsine mağlup oluyor, içki kullanıyor. Şimdi burada ne oldu? Adama soruyoruz, maksadın neydi? Maksadım ben içki kullanmayı terk etmekti, karımı boşamak değildi.
Evet.
O zaman bu yemin diyoruz. Ama derse ki hayır, benim bu maksadım karı hanımı boşamaktı derse, o zaman da bu içkiyi kullanırsa karısı boş oluyor.
Boş oluyor.
Yani şartsız olan boşamada, mutlak boşamada adam boşama sözünü söylediği zaman boşama gerçekleşiyor. Şarta bağlı olan da ise eğer maksat yemin değilse,
evet.
O takdirde o şart gerçekleşince boş oluyor. Mesela falanla konuşursan boşsun diyor karısına. O kadın falanla konuşmadığı sürece boş olmuyor. Ama maksadı adamın gerçekten falanla konuşması halinde karısını boşamak. O falanla konuşmadığı sürece boş olmuyor. Ne zaman boş oluyor? Konuştuğu zaman boş oluyor.
Konuşunca boş.
Evet, buna şarta bağlı
boşama. Şarta bağlı boşama deniyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam, boşamalardan ilerliyoruz yine. Boşanan kadının mali hakları nelerdir diye bir soru geliyor.
Şimdi bizim galiba bazı beşeri hukuklar da var. Bir kadın boşandıktan sonra bir başkasıyla evlenebilmesi için belli bir süre beklemesi lazım. Buna iddet deniyor.
İddet süresi.
İddet deniyor. Bizim mevcut galiba şeyde de var, sistemde de var bu.
Evet.
Yani bir kadın boşanmışsa 100 gün zannediyor veya 3 ay beklemesi gerekiyor o başkasıyla evlenmek için. Ancak eğer kadının hamile olmadığına dair doktordan rapor alıyorlarsa o zaman evleniyorlar. Ama fıkıhta doktor raporu burada geçmiyor. Yani iddet dediğim şeyi bekleyecek. Peki nedir o iddet?
Nedir hocam?
Boşanmaya göre ayrı. Efendim, kadının hamile olup olmamasına göre ayrı. Ölüme göre ayrı. Koca ölmüşse, karısı 4 ay 10 gün bekler.
4 ay 10 gün.
4 ay 10 gün hamile değilse. Koca öldü, kadın hamile değil. 4 ay 10 gün iddet süresidir, bekler. Bu bir. İki, kadın hamile ise, ister ölüm olsun, ister boşama olsun, kadın çocuğu doğurduğu zaman biter. Eğer kadın hamile değilse boşamada, adet görme çağında ise 3 adet gördüğü zaman o iddet biter. Kadın adet görme çağını aşmışsa, mesela menopoza girmişse, o takdirde de 3 ay bekler. Buna iddet diyoruz.
Evet.
Boşamadan dolayı olan iddet beklemeler süresince koca karısının nafakasını, yani onun yeme, giyinme, içme, barınma gibi masraflarını, zorunlu masraflarını karşılamak zorunda. Ne kadar sürüyor bu? İddet süresince.
Evet.
Bu iddet 3 ayda da bitebilir. 9 ayda da bitebilir. 3 ayda biter eğer hamile değilse. 9 ayda biter hamile iş. Ve bu süre içerisinde şey yapar. Kadının nafakasını temin etmek zorundadır koca. Şimdi bir de şu var. Bazı kadınların adeti düzensiz olur. Yani normal bir kadın her ay adet olur. Dolayısıyla da 3 adet 3 ay içerisinde tamamlanır. Normal kadınlarda
evet,
böyle.
Evet.
Ama bazen oluyor ki bir kadın 3 aya bir adet oluyor. O zaman onun iddeti 3 aya bir adet oluyorsa 3 adet görünceye kadar sürer, 9 ay sürer.
Evet.
Yani bu biraz teknik ve detaylı
evet,
konuda.
Detaylı bir.
Yani şu kadarını söyleyelim. Bir adam karısını boşadığı zaman iddet süresi içerisinde karısının nafakasını temin etmek zorunda,
zorunda.
Bu bir. Peki bu nafaka deyince ne anlayacağız? Bizim kaynaklarımızda nafaka deyince kadının beslenmesi, barınması, giyinmesi.
Hı hı.
Ama günümüzde biraz ihtiyaçlar arttı. Ev eşyası,
evet.
Efendim ısınma,
hı hı.
Bunlar da bunun içinde var. Veya tedavi, bunlar da iddet nafaka içerisinde değerlendirebiliriz.
Yani o iddet süresi boyunca eşine uzakta olsa bakacak. Yani.
Bakacak. Bir de eğer daha önce mehrini vermemişse kadının mehrini verecek.
O iddet süresi içerisinde mi verecek?
Onun bir zamanı yok.
O hemen vermesi mi?
Yani evlilik biter bitmez daha önce vermemişse ödemesi lazım. Evlilik biter bitmez o mehrini
vermesi lazım.
Onun dışında bir de Hanefi mezhebinde şart değil ama şeydir, iyidir, muta denilen bir hediye karısına. Yani
nedir hocam?
O bir giysi, iç ve dış giysi.
Ha.
Yani iç ve dış deyince çamaşır ve dış değil de ev içi ve ev dışı. Kıyafeti bizimki ülkemizde genelde bu.
Bu işte hediye gibi bir şey mi?
Hediye gibi bir şey. Bu şart değildir, bu bir ikramdır, tavsiyedir. Ama Şafii mezhebinde o müt'a denilen şey de mutlaka verilmesi
vermek
lazım.
Zorundadır. Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam, çocuk sahibi olamamak boşanma sebebi sayılır mı?
Şimdi niye çocuk sahibi olamıyor bir insan? Yani bu erkekte de kadında da söz konusu olabilir.
Evet.
Şimdi boşanma sebepleri yani hangi durumlarda diyelim, bir defa erkeğin karısını boşarken herhangi bir sebebe bağlı olması şart değil. Evet, yani boşamak iyi bir şey değil. Allah'ın helal kıldığı şeylerden en hoşlanmadığı şey boşama. Efendim, veya bir boşanmada arayı mümkün düzeltmek için çareler aranır vesaire, ama erkek karısını boşadı. Niye boşadın sen bunu? Bu sorulmaz. Ama kadın kocasını boşamak isterse mahkemeye verecek. Mahkemeye verdiği zaman, tabii bu mevcut sistem ayrı, ben fıkıhtan konuşuyorum.
Evet hocam.
Ki o zamanki kadılık vardı mahkeme olarak, o kadıya müracaat eder ve kadı sebebini araştırır. Niye boşanmak istiyor bu? Bu boşanma sebepleri mezheplere göre farklı. Hanefi mezhebine göre bu bir cinsel iktidarsızlık. Bu hangi türünden olursa olsun, belki tamamen iktidarsız ise. Bulaşıcı hastalıkları varsa. Genelde bunlardır. Ama diğer mezheplerde farklı sebepler de var. Ki günümüzde diğer mezheplerde dikkate alınarak bu konularda fetva veriliyor. Şimdi dolayısıyla eğer bir erkek şeyse, tamamen iktidarsızsa, hiç ilişkiye giremiyor. Bu bir boşanma sebebidir. Boşanma çocuk sebebi olmadı. Bu olmaz zaten. Bu da boşanma sebebi. Öyle değil. Yani ilişkiye girebiliyorlar.
Ama çocukları olmuyor.
Fakat çocukları olmuyor. Rahatsızlık var. Erkekte de olabilir. Bu kadında da. Bu bir boşanma sebebi sayılmıyor.
Sayılmıyor.
Yani kadın mahkemeye gidip de kocasını, kocam çocuk sahibi olamıyor. Kısır. Ben boşanmak istiyorum derse hakim onu boşamıyor.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Hocam girişlerin izne tabi olduğu kışla, okul, site, fabrika ve benzeri yerleşkelerde cuma namazı kılınabilir mi?
Şimdi cuma namazı İslam'ın en önemli şiarlarından birisi. Yani başka namazlara benzemiyor. Bu cuma namazıyla ilgili özel, diğer namazlarla gerek şart olmayan bazı hükümler var. Nedir? O mesela şehir veya şehir hükmünde bir yerde kılınacak.
Evet.
Bu peygamberimizin hadisiyle bu sabit. Cemaatle kılınacak. Bunda da aynı şekilde peygamberimizin uygulamaları var ve cuma kelimesi cemaatle aynı kökten gelir. Bir de dini bir gerekçeden ziyade sosyal veya siyasi sebebe dayalı şartlar var.
Nedir hocam?
Mesela cuma namazı kılınan yerler herkese açık olacak.
Herkes girip çıkabilecek.
Herkese açık olacak. Bu da şey, bir cumanın şeyinden, kendi ruhundan kaynaklı bir şart. Cumanın kendi ruhundan. Çünkü herkesin bundan yararlanma, orada hutbe var, hakkı var. Bir de bunların dışında cuma namazını devlet yetkilisinin veya devletin izin verdiği kişinin kılınması gerekiyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in hayatında Peygamber Efendimiz kıldırmış Medine'de. Vefat ettikten sonra halifeler kıldırmış. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Veya ne bileyim işte İslam alemi genişlemiş, valiler ortaya çıkmış, valiler kıldırmış. Bu da bir şart olarak, cumanın namazının geçerli olması için veya kılınabilmesi için bir şart olarak bu da sayılır. Bu dini olmaktan ziyade siyasidir. Çünkü o zamanlar biraz şey çalkantılar var. Hilafet kavgalar var, bazı çalkantılar. Cumalarda da hutbe var, hitabe var. Herhangi bir kimse çıkıp da orada hutbe okursa cemaati, toplumu kışkırtacak, fitneye sebep olacak laflar da edebilir. Bu endişeden kaynaklı olarak cuma namazını kıldıracak olan kişinin devlet tarafından yetkilendirilmiş biri olması lazım. Peki yok böyle biri, devlet tarafından yetkilendirilmiş birisi yok. O zaman o cemaat kendi aralarında birisini seçerek o cuma namazını kıldırabilir. Şimdi bunlar cumada ile ilgili ekstradan şartlar diyelim. Yani diğer namazlarda olmayan. Şimdi kışla veya hapishane veya kampüs.
Evet.
Buralarda bütün bir insanlar var. Kalabalık. Eskiden bu yoktu. Yani eskiden cuma namazı herkese açık olacak deyince böyle özel bir yerde olan insanlar yoktu. Hapishaneler vardı ama hapishanelerde bu kadar kalabalık insan yoktu belki ve cuma namazı da kılınmıyordu orada. Şimdi zamanımızda tabii bu biraz da yeni bir içtihat gibi düşünebiliriz. O kışların içerisindeki hapishanedeki insanlar oraya izinle giriliyor ya.
Evet evet, herkes giremiyor.
Herkes giremiyor. Ama içeridekiler cuma namazına gidebiliyorsa, cuma namazına gittiği zaman içeridekilerin onlar geri çevrilmiyorsa orada cuma namazı kılınabilir şeklinde zamanımızda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da şeyi var.
Fetvası var.
Fetvası var bu konuda, evet.
Giremiyorsa eğer.
Ama içeridekilerden içeri hiç kimse alınmıyorsa veya o zaman tabii mesela ne oldu? Mescid-i Aksa'da bir aydan fazla cuma namazı kılınmadı. Evet. Kıldırmadılar. İzin vermediler. Ya o insanlardan cuma namazı sakıt oldu mu şimdi? Başka camiler var, onlar da kıldılar.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Hocam bir diğer sorumuz yine namazla alakalı. İş yerinde namaz kılmasına müsaade edilmeyen kimse namazını ima ile kılabilir mi?
Şimdi bir defa şunu söylememiz lazım. İnsanların temel hak ve hürriyetlerinden birisi de inanç.
Evet.
Ve inancı yaşama hürriyeti. Bu aslında benel milel. Yani tüm ülkelerce kabul edilen bir şey. Evet. Düstur, esas. Dolayısıyla özellikle Müslümanların sahibi olduğu iş yerlerinde çalışan insanların namaz kılamama diye bir endişesinin olmaması lazım. Yani işverenlerin çalışan bir işçisinin namaz kılmasına engel olmaması lazım.
Artık bunları aşmamız gerekiyor.
Bunları aşmamız gerekir. Hatta şu bile düşünülebilir. Mecbur tutulabilir izin vermesi. İsteyene, namaz kılmak isteyene. Hı. Tabii o şey işi, otorite meselesi. Ama insanların gerek inancı, gerek vicdanı çalıştırdığı kişilerin ibadetine mani olmamayı gerektirir. Eğer oluyorsa, mani oluyorsa ki maalesef bazı iş yerlerinde bunlar düşünülebiliyor. Ama ibadete izin veren patronlar da çok.
Evet.
Çok. Onda bütün işverenler böyledir. Hı. O yanlış o. Belki bu durumda olan işverenler azınlıktadır. Böyle bir yerde çalışan kişinin öncelikli olarak ibadetini rahat yapabileceği bir iş değişikliğine gitmesi lazım. İbadetini rahat yapabileceği bir iş değişikliğine gitmesi lazım. Ama işten çıktık, iş bulamıyoruz. O zaman da iş buluncaya kadar mevcut şeyde çalışacak.
İşinde çalışacak.
Hani eskilerin bir sözü var, viran olası hanede evladı iyal var derler. Yani evde ekmek bekleyen insanlar var. Onlara ekmek götürebilmek için çalışmak lazım.
Kesinlikle.
Şimdi iş bulamadı, çalışıyor. Patron izin vermiyor. Bu adam ima ile kılabilir mi? Şimdi insan ne zaman ima ile namaz kılabilir? Hastalık ve güçsüzlük halinde.
Hmm.
Yani bizim normalde ima nerede yapılır? Neyle ilgili? Rükû ve secde ile.
Evet.
Başı hareket ettirerek. Bu ne zamandır bu?
Fiziksel yetersizlik.
Fiziksel olur. Yetersizliklerle. Yani secde yapamıyor, ayağa kalkamıyor. Bunlar şey yapabilir. İma ile namaz kılabilir.
Kılabilir.
Ama bunların dışında, yani bu işverenin izin vermemesi vesaire gibi bir yöntemle ima ile namaz kılma diye bir şey yok.
Hmm.
Yani o hayır, kılınmaz.
Bir şekilde kılmaz.
Peki ne yapacak bu insanlar? Her ne kadar Hanefi mezhebinde bu caiz görülmese de diğer mezheplerde yeri olan cemi takdim, cemi tehir dediğimiz iki namazı birleştirerek kılma var. Çare olarak bu teklif ediliyor. Bu durumda olan kişiler için. Nedir o cemi tehir, cemi takdim? Mesela öğle namazı vaktinde mola var. Bu mola, herkes yemek yemeye gidiyor.
Evet.
O molada öğle namazı vakti girmişse, öğleyi vaktinde, ikindiyi de öne çekerek kılabiliyor.
Cem ediyor.
Cem ediyor. Buna cemi takdim deniyor.
Cemi takdim.
Yani Ama öğleyin farzını kıldıktan sonra arada sünnet kılmadan ikindinin farzını kılması gerekiyor. Hmm. Yani bu, buna cem-i takdim. Bu hangi namazlarda olur? Öğle, ikindi, akşam, yatsı.
Anladım.
Akşamla yatsı birleştirilebilir.
Hı
hı. Öğle ile ikindi birleştirilebilir.
Evet.
Bu cem-i takdim. Bir de tersi olur. Mesela diyelim ki öğle namazı vaktinde müsait değil namaz kılmaya, ikindi vaktinde müsait.
Hı hı.
O zaman ne yapıyor? Öğle namazı vakti girdiği zaman daha çıkmadan önce öğle namazını geciktirerek ikindiyle birleştireceğine niyet etmesi gerekiyor kişinin. Ve ikindi namazı için mola verildi. O zaman önce öğle namazını kılacak.
Ya ikindi vakti girdi.
Girdi, mola var mesela. Öğle namazını kılamadı ya vaktinde. Öğle namazını kılar. Cem-i tehir niyetiyle. Hı. Ondan sonra da ikindiyi kılar.
Evet.
Bu şekilde namaz.
Kaza niyetiyle değil, cem-i tehir niyetiyle.
Eda. Bu Hanefi mezhebinde bu yok ama diğer mezheplerde var. Ve bu bir çare olarak teklif ediliyor ilgili kurullar tarafından.
Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam bir diğer sorumuz. Taziye ile alakalı bir soru var. Taziyenin hükmü nedir diye sorulmuş.
Taziye nedir? Vefat eden kişinin ailesine gidip, hani bizim o şeyde taziye de diyoruz da onun dışında bir şey daha söylüyoruz biz o. Neyse.
Yani mevlüt gibi bir şey mi?
Yok yani onu ziyarete gidiyorlar.
Evet.
Ölenin ailesini. Hı. Efendim ölen için dua ediliyor vesaire. Taziye sünnettir. Taziye sünnettir.
Evet.
Ancak bu külfete sebep olmamalıdır. Yani ölü sahiplerinin. Tabii şimdi farklı zamanlarda da taziye, farklı şekillerde de olabilir. Mesela cenaze namazı kılındı, arkasından işte başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin dedi. Bu da bir taziyedir. İlla evine gitmek şart değil veya ne bileyim kabristanlarda cenaze defnedildikten sonra ne yapılıyor? Orada cenaze sahipleri duruyor ve cemaat onlara taziyede bulunarak. Bu da bir taziyedir. Evine gidip orada bir dua etmek, o da bir taziyedir. Bu peygamberimizin tavsiye ettiği bir şeydir.
Şey doğru mudur hocam? Günümüzde çok yaşanıyor. Yani işte taziye sahibi ev gelen misafirlere işte yemek yetiştirmeye çalışıyor. Daha acısını yaşamıyor. Yemek yetiştirmeye çalışıyor.
Bu,
helva yetiştirmeye çalışıyor.
Bir defa bu helva nereden çıktı bilmiyorum. bizim memleketlerde tabii biraz da galiba yöresel bir gelenek.
Evet.
Bizde helva yoktu. Ama pişi vardı. Pişi biliyor musun?
Pişi şey hamur kızartması.
Hamur kızartması.
Şey. Evet.
Onu yaparlardı haftasında filan, cumasında. Bizim köylerde benim çocukluğumda onu yapıyorlardı. Şimdi bir de şehirlerde yemek verme adeti çıktı.
Yani
ne oluyor? Cenaze defnedilmeye gidiliyor. Cenazenin defiyle uğraşılırken evde bir hazırlık yapılıyor gelenlere. İşte biraz da duruma göre işte lahmacundu, börekti, çörekti vesaire ikram ediliyor. Cenaze sahibinin bu hazırlıkları yapması ve bu hazırlıklardan yenilmesi mekruhtur. Yani doğru değildir. Hatta tam tersi olması lazım. Komşuların, akrabaların cenaze sahiplerine ikramla bulunması lazım.
Çok iyi hatırlıyorum hocam. Annemgil'in köyünde rahmetli anneannem vefat ettiğinde o zamana kadar hiç görmemişim. Yani hep şehirde cenaze oluyordu ama işte herkes işte ev sahibi işte lahmacun yaptırıyordu, yemek yaptırıyordu falan ama hep ev sahibi yaptırıyordu. O köyde geleneğe devam ettiriyorlar ve herkes evinden bir tas yemek getiriyor. Ya yani yaptığı yemekten bir tas koyuyor, getiriyor ve herkes doyuyordu yani.
Bizim köylerde de öyleydi.
Köylerde bu şeyler devam ediyor.
Devam ediyor. Sonra hatta şöyle hala var bizim Anadolu'da. Toplu olmasa bile mesela komşu yemek hazırlıyor, alıyor götürüyor akşam cenaze evine beraber yiyorlar. Bunlar olabilir. Hatta şöyle bu yani cenaze evinden yemek çıkmaması bir kaynağı da var. Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Cafer şehit olduğunda Peygamber Efendimiz kendi eşlerine diyor ki Cafer'in evine yemek götürün. Çünkü onlar acılı. Onlarla uğraşacak vakti yok diye.
Bu o zaman sünnet de diyebilir miyiz aslında?
Yani götürmek tabii tavsiye edildiğine göre denilebilir. Ve bu mekruh kabul edilmiş cenaze evinden yemek çıkartılarak. Ancak şuna cevaz veriliyor. Dışarıdan gelenlere. Mesela eskiden şimdiki gibi değildi ki lokantalar şunlar bunlar yoktu. Yani bir başka bir yerden gelen kişiyi o köylüler misafir ediyordu.
Evet.
Yani onlara ikram, yemek ikramına cevaz veriliyor. Bir de zamanımızda şu yapılıyor. Mesela bir hafta 10 gün geçtikten sonra bir Kur'an okuma diye İstanbul'da bu adet var. Kur'an okuma, Kur'an okutma.
40'ı 20'si falan filan.
Yani öyle haftasında yapıyorlar galiba genelde. Tam da bilmiyorum da. Orada misafirler ikram ediliyor. Ya o biraz taziye süresini aştığı için ona belki müsamaha gösterilebilir.
Eyvallah hocam, eyvallah. Hocam bir diğer sorumuz. Hangi sebeplerle sehiv secdesi yapmak gerekir? Sehiv secdesi nasıl yapılır demiş.
Şimdi sehiv secdesi unutma secdesi demek. Hata secdesi.
Evet.
Sehven deriz ya, hataen.
Evet.
Ha, şimdi hangi durumlarda bu secde yapılır? Namazın farzları var, vacipleri var, sünnetleri var. Namazın farzlarından birisini sehven, unutarak geciktirirse, yani yerinden sonraya bırakırsa, bak, geciktirirse veya vaciplerinden birisini yine unutarak terk ederse veya geciktirirse sehiv secdesi yapar. Şimdi mesela diyelim ki 4 rekatlı bir namazın 2. rekatından sonra oturmak vacip.
Evet.
Ha, bir kimse ne yaptı? Bu vacibi terk etti unutarak. Yani 2. rekattan sonra oturmayı unuttu, kalktı ayağa. Aklına geldi, geri dönmez, devam eder. Sonunda sehiv secdesi yapar. Niye? Çünkü vacibi terk etti.
Evet.
Ha, veyahut da mesela kunut duasını terk etti. Vacip duru. Bunlardan dolayı sehiv secdesi gerekir. Vacibi terkten dolayı. Tabii ben vacipleri tek tek saymıyorum şimdi burada.
Evet.
Yahut da farzı geciktirme. Mesela son oturuş farz mı? Farz.
Farz.
Ha, ne yapıyor kişi? Son oturuşu yapmadan ayağa kalkıyor. Aklına geliyor. Oturması gerekirken oturmadı. Geri dönüyor, oturuyor. Evet. Sehiv secdesi yapar. Niye? Çünkü o son oturuşu geciktirdi. Ayağa kalkmak suretiyle geciktirdi. Ha. Bunlardı, bu durumlarda sevgisi.
Şeyde falan hocam, mesela Fatiha suresi okumayı unuttu.
Ha, o ne oldu şimdi? Hanefi mezhebine göre vaciptir Fatiha suresi okumak. O sehiv secdesi yapacak. Şimdi mesela okumayı tümüyle terk etti. Hiçbir şey okumadı.
Evet, evet.
Onun namazı olmaz. Çünkü farzı terk etmiş oldu.
Evet.
Peki nasıl yapılır? Şimdi son oturuşta Ettahiyyatü okuduktan sonra kişi tek başına namaz kılıyorsa sağına ve soluna selam verir. Allahu Ekber deyip secdeye kapanır. İki defa secde yapar. Tekrar oturur. Ettahiyyatü, salli, barik duaları okuyarak namazını tamam.
Cemaatle namazda niye tek defa?
Cemaatle namaz eğer sehiv secdesi yapılması gerekiyorsa imam sağına selam verdikten sonra secdeye kapanır. İki defa secde yapar, oturur ve Ettahiyyatü salli barik okunarak namaz tamamlanır.
Tamam.
Niye burada imam sadece sağına verdiği zaman? Çünkü soluna da selam verirse cemaat namaz bitti zannederek terk edebilir namazı. Ama sağına selam verdi, soluna selam vermeden kimse namazdan çıkmaz. Onun için.
Evet, onun
şey
için
yapar, yani şey yapar. Tabii Şafii mezhebinde biraz daha farklı. Şafii mezhebinde namazın sonunda sehiv secdesi yapar.
Sonunda derken hocam?
Yani Ettahiyyatü salli bari okuduktan sonra sehiv secdesi yapar, selam verir.
Ha. Yaptıktan sonra selam verir. Şeyi hocam, vacibin gecikmesi nasıl oluyor onu?
Vaktinde o yapmıyor. İşte demin bahsettim ya.
Yani misal somut bir örnek verecek olursanız vacibin gecikmesi ne olabilir? Yani mesela Fatiha'yı terk ettiğimizde.
Fatiha'yı şeyden sonra okudu, sureden sonra okudu.
Ha, o zaman yine sehiv secdesi yapmış oluyor, geciktirmiş oluyor, anladım hocam.
Ha, yalnız vacibi kasıtlı olarak terk ederse o zaman sehiv secdesi kurtarmaz. O namazı kaza etmek de vacip olur.
Evet. Hocam vaktimizin sonuna doğru geliyoruz. Son bir sorumuz kaldı. Hapsedilmiş olan kimse temiz su veya teyemmüm edecek temiz toprak bulamayınca namazını nasıl kılar?
Tabii bu biraz çağlar öncesine ihtiyacı olan bir soru. Evet. Ama insanlar merak eder.
Tabii nasip hocam, ne olacağını bilmiyoruz ileride şimdi.
İnsanlar merak eder. Evet. Şimdi biliyorsunuz bizim Hanefi mezhebinde neyle secde teyemmüm yapılabilir? Yeryüzü cinsinden dediğimiz yanmayan mesela veyahut da yandığı zaman erimeyen maddelerle yapılır. Yanmayan deyince maksadımız şu, odun üzerine teyemmüm yapılmaz. O yanar çünkü kül olur. Veya erime deyince demire teyemmüm yapılmaz çünkü o erir.
Evet.
Ha, o zaman ne oluyor? Toprak, taş, kaya, toz. Eğer bulunduğumuz yerde bunlardan hiçbirisi yoksa, abdest alma imkanımız da yoksa, burada farklı görüşler var. Yani İslam uleması arasında ne yapar bu adam? Bazıları derler ki o zamana hürmeten, yani namaza hürmeten, namaz niyeti olmadan namazdaki hareketleri yapar. Ama bu ortamdan kurtulduğu zaman kaza eder.
Yani yine ima ile kılmaktan...
Yok, ima falan yok burada yani.
Bu daha farklı.
Yani şimdi abdest alamıyor, evet. Teyemmüm yapamıyor, hiçbir şey yok.
Evet.
Ne yapar bu adam? Namaz vakti geldi. Namaz kılıyormuş gibi kıbleye döner. Ayakta durur, rükû secde yapar. Ama bu namaz olmaz çünkü namaz niyetiyle değil. O zamana saygı olarak. Bir bu görüş var. Bir de o vaziyette namaz kılar görüşü var ama daha çok birinci görüş. Ve daha sonra da bu namazı kaza etmesi
gerekiyor. Tamam. Hocam teşekkür ediyoruz, son sorumuzdu. Vaktimizin sonuna geldik. Ağzınıza gönlünüze sağlık.
Amin, sağ olun.
Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Efendim ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.